Ayrım 23, Casuslar Mücadelesi, John le Carre, sayfa 221. Avery o sabahı hiç unutamayacağını biliyordu. Bir Nissan barakasında masanın etrafında dolaşan askerler gibi o çiftlik evindeki masanın etrafında nasıl dizildiklerini, gözlerini gergin bir şekilde löklerke dikerek kilisede sadakat konusunda vaaz veren bir rahibi dinler gibi onu nasıl dinlediklerini ve onun o minicik elini ince bir mumla yol gösteren keşiş misali haritanın üzerinde nasıl gezdirdiğini hiç unutmayacaktı. O odadaki herkes ama belki de en çok Avery rüya ile gerçek ve itici güç ile eylem arasındaki o ölümcül farkı biliyordu. Taylor'ın çocuğuyla konuşan Avery'ydi. Pearson'a ve konsolosa yalanlar atan, o otel odasında o korkutucu ayak sesini duyan ve bir karabasandan çıkıp Londra'ya döndüğünde kendi tecrübeleriyle Leclerc'in dünyasındaki hayalleri kıyaslayan da Avery'ydi. Ama yine de Avery tıpkı Haldane ve Lizer gibi bilinmezliğin getirdiği bir huşu içinde Leclerc'i dinliyor ve belki de büyülü ve temiz bir yerde olması gereken bu diye hissediyordu. Özür dilerim ama dedi Lizer, kalkışların planına bakıyordu. O anda gerçekten de ufacık bir adam gibi görünüyordu. İstasyon, pansiyon ve kilise yeşil renkle işaretlenmişlerdi. Sol alt köşeye ise demir yolu antrepolarını ve atık depolarını gösteren ilave bir kısım eklenmişti. Pusulanın tüm yönleri sıfatlar kullanılarak ifade edilmişti. Kuzeyden görünüm, batıdan görünüm. Görünüm nedir efendim? Manzara yani dıştan görünüş. Peki bu ne için yani bu haritaya niye eklenmiş? Leclerc sabırlı bir şekilde gülümsedi. Yön bulmak için Fred. Lizer doğruldu ve haritayı daha yakından inceledi. Burası da kilise mi? Evet öyle Fred. Niye kuzeye bakıyor? Kiliseler doğudan batıya doğru uzanırlar. Mihrabın olması gereken doğu kısmında giriş gözüküyor. Haldane öne doğru eğildi. Sağ elinin işaret parmağı dudağının üzerinde duruyordu. Bu sadece taslak bir harita dedi Leclerc. Lizer yerine döndü ve her zamankinden daha da dik oturmaya başladı. Anlıyorum, özür dilerim. Toplantı sona erdiğinde Leclerc Avery'yi bir köşeye çekti. Bir şey daha John, silahı olmayacak, bu söz konusu bile değil. Bakan bu konuda çok katı, belki konuyu sen ona açarsın.
Silah olmayacak mı?
Sanırım bıçağa izin verebiliriz. Genel amaçlarla kullanılan bir bıçak olmalı o da. Bir şeyler ters giderse herkesin kullandığı tarzda bir bıçaktı diyebiliriz. Akşam yemeğinden sonra sınıra gidip bir tur attılar. Gordon araba ayarlamıştı. Leclerc gelirken yanında Circus'tan aldığı bir sınır raporunu ve bazı faydalı notları getirmişti. Bunları haritayla birlikte dizinin üzerinde tutuyordu. Almanya'yı ikiye ayıran sınırın kuzey tarafı içler acısı bir tutarsızlık simgesiydi. Buraya bakıp da canavar dişleri, dipnot tank savar beton engeller veya güçlü surlar görmek isteyen insanların hayal kırıklığına uğraması kaçınılmazdı. Bu sınır çok farklı nitelikteki arazi parçalarının, vadilerin, üzerinde eğrelti otlarının ve bakımsız ağaçların bulunduğu küçük tepelerin üzerinden geçiyordu. Doğunun savunma unsurları batının gözlerinden korunmak için hudut çizgisinin çok arkasında yer aldığından sadece ileri hatta bulunan küçük bir korugana, çapraşık yollara, boş bir çiftlik evine veya bir gözlem kulesine rastlanıldığında insan hayal gücünü kullanabiliyordu. Batı tarafı siyasi güçsüzlüğünü simgeleyen grotesk unsurlarla bezenmişti. Bakımsız bir arazinin ortasına Brandenburg kapısının kontur plaktan bir benzerini dikmişlerdi. Bu saçma sapan yapının vidaları paslanmış, 15 yıl öncesinin sloganlarını taşıyan ilan panoları da rüzgarın ve yağmurun etkisiyle parça parça olmuştu. Sadece geceleri karanlığın içinden çıkıveren bir projektör ışığı soğuk toprağı tarayarak aniden gizlendiği yerden fırlayıp panikle koşacak ve büyük ihtimalle de sonunda yere düşürülecek bir kaçağı tespit etmeye çalıştığında insanın yüreğine korku düşüyordu. Bir tepenin üstünden geçen bozuk bir yolu takip ettiler ve sınıra yaklaşınca arabayı stop edip aşağı indiler. Lizer'ın üzerinde yağmurluk vardı ve şapka takmıştı. Hava çok soğuktu. Leclerc de yün kabanını giymiş, eline kabzalı bir baston almıştı. Bu bastonu nereden bulduğunu Tanrı bilirdi. İlk durdukları noktadan ayrıldılar ve başka bir noktaya geçtiler. Sonra başka bir noktayı daha denediler ama Leclerc sessizce "Burası da değil" dedi. Arabaya binip dördüncü noktaya giderlerken "Bir sonraki bizim aradığımız yer" diye duyurdu. Savaşta yapılan şakalara benziyordu. Avery bu yerin Leclerc'in taslak haritasındaki yer olduğundan emin değildi. Evet, bir tepe vardı, bu doğruydu. Söz konusu tepe sınıra doğru biraz kıvrılıyor, sonra düz araziye doğru keskin bir meyille iniyordu. Ama ötesindeki alan çok engebeli ve ağaçlık bir alandı ve ufka doğru bakıldığında çok sayıda ağaç görüşü kapatıyor, ahşap bir kulenin kahverengi silüeti çifte dürbün yardımıyla zar zor seçilebiliyordu. Leclerc, soldaki üç direğin hizasına bakın, orada dedi. Gözleriyle yeri taradılar ve Avery eski patikaya ait aşınmış işaretleri şöyle böyle fark edebildi. Mayınlı yer orası işte. Patika boydan boya mayınla kaplanmış. Askeri mıntıka tepenin eteğinden itibaren başlıyor. Sonra Lizer'a döndü. Sen buradan işe başlayacaksın. Bastonunun ucuyla işaret ediyordu. Tepenin yamacına doğru ilerleyecek ve görevin başlama zamanına kadar saklanacaksın. Gözlerinin ortama alışması için seni buraya erken saatte getireceğiz. Şimdi gitmemiz gerek, dikkat çekmek istemeyiz biliyorsun. Çiftlik evine doğru gitmek üzere arabaya bindiklerinde rüzgar iyice şiddetlenmiş, arabanın ön camını dövmeye, tavanını sarsmaya başlamıştı. Lizer'ın yanında oturan Avery derin düşüncelere dalmıştı. Tarafsız bir bakış açısıyla olaya baktığında kendileri bu oyunu bir komedi gibi oynarlarken Lizer'ın bir trajedi oynamak zorunda kalacağını ve tüm koşucuların bir önceki yarışçıya göre daha hızlı koşmasının gerektiği ama sonuçta varılacak yerin sadece o kişinin felaketi olacağı çılgın bir bayrak yarışına tanıklık ettiğini fark etmişti. Birden Lizer'a dönüp aklıma gelmişken dedi. Saçlarınla ilgili bir değişiklik yapsan mı acaba? Almanların pek losyonlarla işi olduğunu sanmıyorum. Bu tarz bir şey güvenliğini tehlikeye atabilir. Kesmesine gerek yok dedi Haldane. Almanlar uzun saça meraklıdırlar. Sadece yıka. Bence bu yeterli. Yağı akıt. İyi tespit John. Tebrik ederim. 17. Kısım. Yağmur durmuştu, gün geceye dönmek üzereydi ama rüzgarla olan mücadele hala devam ediyordu. Hepsi çiftlik evindeki masanın etrafında toplanmış bekliyorlardı. Lizer yatak odasındaydı. Johnson çay yapmış, sonra da cihazıyla ilgilenmeye başlamıştı. Hiç kimseden çıt çıkmıyordu. Artık rol yapmaya gerek yoktu. Repliklerini sürekli tekrarlayan Leclerc bile artık hiç konuşmuyordu. Sanki hoşlanmadığı bir arkadaşının ağır tempolu düğününe katılmış ve beklemekten yorulmuş biri gibi görünüyordu. Bir denizaltı üstlerinden bir lamba sallanırken sorguya çekilen adamlar misali uyuşukluk veren bir korku çökmüştü hepsinin üzerine. Johnson'ı ikide bir kapıya gönderiyorlar ve ayın durumuna bakmasını istiyorlar. O da her seferinde geri gelip ay filan olmadığını söylüyordu. Meteoroloji raporları gayet iyi diye gözlemde bulundu Leclerc ve Johnson'ı cihaz kontrollerini yaparken izlemek için tavan arasına çıktı. Haldane'le yalnız kalan Avery birden Leclerc bakanlığın silaha karşı olduğunu söyledi dedi. Silah almayacakmış. Bakanlığa danışmasını hangi budala söylemiş ona? Haldane bu soruyu kızgınlıkla sormuştu sonra. Ona söylemelisin, bu sana düşer. Leclerc'e mi? Hayır, seni aptal, Lizer'a. Bir şeyler yedikten sonra Avery ve Haldane Lizer'ı kendi yatak odasına götürdüler. Seni giydirmemiz gerekiyor dediler. Onu sıcak tutan pahalı kıyafetlerini birer birer çıkarttırdılar. Ceketiyle uyumlu gri pantolonu, krem rengi ipek gömleği, maskaretsiz siyah ayakkabıları ve koyu mavi naylon çorapları. Ekose kravatının düğümünü gevşetirken parmakları at başı şeklindeki altın kravat iğnesine değdi ve onu dikkatlice çıkararak Haldane'e uzattı.
Bunlar ne olacak?
Haldane değerli şeyleri koyması için elinde zarflarla geri döndü ve zarflardan birine kravat iğnesini koyarak ağzını yapıştırdı. Üzerine bir şeyler yazdı ve yatağın üstüne fırlattı.
Saçını yıkadın mı?
Evet.
Doğu Alman sabunu bulmakta zorlandık. Korkarım oraya gidince sen bulmak zorunda kalacaksın. Sabun sıkıntısı var sanırım.
Tamam.
Yatağın üzerine çıplak bir şekilde oturdu. Üzerinde sadece saati kalmıştı. Öne doğru eğilerek adaleli kollarını, tüysüz uyluklarının etrafına doladı. Beyaz cildi soğuktan yer yer renk değiştirmişti. Haldane bir sandığı açarak bir sürü giysi ve en az yarım düzine ayakkabı çıkardı. Lizer onlara tanıdık gelmeyen bu giysileri üzerine geçirdikçe, yani ayağa doğru bollaşan ve bileğe oturan kaba kumaştan bu ucuz geniş pantolonu, pliseli yıpranmış ceketi ve kötü bir şekilde cilalanmış kahverengi ayakkabıları giydikçe gözlerinin önünde sanki şekil değiştiriyor ve tarihe yolculuk yapmış gibi görünüyordu. Yağdan arınmış kahverengi saçlarında beyaz teller göze çarpıyor ve saçları asi bir şekilde omuzlarına doğru iniyordu. Efendilerinin huzurunda duran bir köylü gibiydi. Söylenmemesi gereken bir sırrı ifşa etmişçesine utangaç bir ifadeyle onlara bakıyordu.
''Nasıl görünüyorum?''
''İyiydi de Avery, harika görünüyorsun Fred.''
''Peki kravat?''
''Kravat bu kıyafete yakışmaz.''
Ayakkabıları birer birer denedi. Kalın yün çoraplar yüzünden giyerken zorlanıyordu.
''Bunlar Polonya üretimi'' dedi Haldane ona ikinci çifti uzatırken.
''Polonyalılar bu ayakkabıları Doğu Almanya'ya ihraç ediyor. Bunları da yanına alsan iyi olur. Ne kadar yürümek zorunda kalacağını bilemezsin.''
Haldane kendi yatak odasından ağır bir kasa getirerek kilidini açtı. Önce eski kahverengi bir cüzdan çıkardı. Cüzdanın orta kısmında Lizer'ın parmak izi kullanılarak hazırlanmış olan damgalı kimlik kartının durduğu şeffaf bölüm vardı. Kimlik kartı bu şeffaf kısımda açık bir şekilde duruyor ve Lizer'ın fotoğrafı sanki hapishane için çekilen resimlerden birini andırıyordu. Bu kimlik kartının yanında da State Cooperative'den Rostock'taki gemi inşaatında çalışması için gönderilmiş iş teklifiyle seyahat izni belgesi bulunuyordu. Haldane cüzdanın gözlerinden birini boşalttı ve gerekli diğer evrakı hepsini teker teker açıklayarak bu göze yerleştirdi.
''Yiyecek kayıt kartı, sürücü belgesi, parti üyelik kartı. Ne kadar zamandır parti üyesisin?''
''49'dan beri.''
Bir kadının fotoğrafını ve bazıları hala zarfın içinde duran 3-4 tane kirli mektubu da cüzdanın içine yerleştirdi.
''Aşk mektupları'' diye kısaca açıkladı.
Sonra sendika kartı, yerel mühendislik işlerine ait üretim rakamlarının yazıldığı, Magdeburg'daki bir gazetede çıkan haber ve eski çalışanlardan birinin verdiği Brandenburg kapısının savaştan önceki haline ait bir fotoğraf da cüzdandaki yerini aldı.
''İşte cüzdanın hazır'' dedi Haldane. ''Para hariç, geri kalan tüm malzeme sırt çantanda olacak, erzak ve diğer şeyler.''
Kutudan bir banknot destesi çıkararak Lizer'a verdi. Lizer üstü aranacak birinin teslimiyetiyle kolları hafifçe yana doğru açılmış, ayakları birbirinden ayrılmış dikiliyordu. Haldane ona ne verirse kabul ediyor, dikkatli yerine yerleştiriyor ve sonra yine eski pozisyonunu alıyordu. Para için bir makbuz imzaladı. Haldane imzaya baktı ve makbuzu yan sehpada ayrıca duran siyah evrak çantasına koydu. Sonra Hartbeck'in yanında taşıyacağı diğer ıvır zıvıra sıra geldi. Zincire takılmış bir anahtar destesi, valizin anahtarı da bunların arasındaydı. Tarak, üzerinde yağ lekesi bulunan haki renkte bir mendil, gazeteden yapılma bir külahın içine konulmuş biraz kahve, tornavida, bir miktar ince tel, yeni üretim bazı metal uçlar, yani bir işçinin yanında olabilecek manasız bir sürü çer çöp.
''Korkarım o saati alamayacaksın.'' dedi Haldane.
Lizer saatin altın kayışını açarak saati Haldane'in avucuna bıraktı. Ona Doğu Alman üretimi bir saat verdiler ve Avery'nin yatağının yanında duran saate bakarak büyük bir dikkatle ayarladılar.
Haldane geri çekilerek baktı. Tamam işte oldu. Şimdi git eşyalarını iyice bir kontrol et. Her şeyin yerli yerinde olduğundan emin ol. Odada başka hiçbir şeye dokunma, anladın mı?
Usulü biliyorum dedi Lizer. Bir gözü masanın üzerinde duran altın saatteydi. Bıçağı aldı ve siyah kılını pantolonunun bel kısmına tutturdu.
Peki silahın?
Haldane evrak çantasının çelik kilidini yerine oturttu. Bir kapının kapanmasına benzer bir ses çıkmıştı.
Silahın olmayacak dedi Ivory.
Silah olmayacak mı?
Buna izin yok Fred. Çok tehlikeli olduğunu düşünüyorlar.
Kim için tehlikeli?
Tehlikeli bir duruma yol açabilir. Siyasi açıdan demek istiyorum. Doğu Almanya'ya silahlı bir adam gönderiyorsun sonuçta. Bir olay çıkmasından korkuyorlar.
Korkuyorlar öyle mi?
Uzun bir süre boyunca gözlerini dikip Avery'ye baktı. Gözleriyle bu genç kırışmamış yüzde orada olmayan bir şeyi arıyordu. Haldane'e döndü.
Bu doğru mu?
Haldane başını salladı. Aniden boş ellerini fakirlerin yaptığı gibi çukurlaştırarak öne doğru uzattı. Parmaklarını sanki son damla suyu yakalamak istermiş gibi hem bükmüş hem de birbirine yapıştırmıştı. Omuzları giydiği ucuz ceketin içinde titriyor, yüzü tükenmiş görünüyordu.
Yalvarırcasına ve panik içinde konuştu.
Silah John, silahsız bir adamı gönderemezsiniz. Tanrı aşkına bana silah verin.
Üzgünüm Fred.
Ellerini hala öne uzatmış haldeydi ve birden Haldane'e doğru dönerek bağırdı.
Siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz.
Leclerc gürültüyü duymuş kapının girişine gelmişti. Haldane'in yüzü taş gibi ifadesizdi. Lizer onun içinde saklı duran merhameti açığa çıkarabilmek için boş yumruklarını yüzüne indirebilirdi. Sesi bir fısıltıya dönüşmüştü.
Siz ne yapıyorsunuz? Tanrı aşkına ne yapmaya çalışıyorsunuz?
Şimdi ikisi de birden sayıp döküyordu.
Siz benden nefret ediyorsunuz değil mi? Ben size ne yaptım? John, ben ne yaptım? Biz arkadaştık öyle değil mi?
Leclerc'in sesi en sonunda konuştuğunda ortamdaki gerilime tezat oluşturacak kadar sakin çıktı.
Sorun nedir?
Silah konusunda endişeli diye açıklama yaptı Haldane.
Korkarım bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Bizim dışımızda gelişen bir şey. Bu konuda ne hissettiğimizi biliyorsun Fred. Eminim ki biliyorsundur. Bu bir emir, hepsi bu. Böyle şeylerin nasıl yürüdüğünü unuttun mu?
Bir görev ve karar adamı olarak katı bir ifadeyle ekledi.
Emirleri sorgulayamam. Ne dememi bekliyorsun?
Lizer başını salladı. Elleri yanına düşmüştü. Disiplin vücudunu terk etmişti.
Hiçbir şey dedi. Avery'ye bakıyordu.
Bazen bir bıçak çok daha fazla işe yarar Fred dedi Leclerc teselli etmek ister gibi. Daha sessizdir.
Evet.
Haldane Lizer'ın yedek giysilerini eline aldı. Bunları sırt çantana koymam gerek dedi ve yan gözle Avery'ye bakarak yanına Leclerc'i de alıp hızla odadan çıktı. Lizer ve Avery sessizce birbirlerine baktılar. Avery onu bu kadar biçimsiz şeyler içinde görmekten çok rahatsızdı. Sonunda Lizer konuştu.
Biz üç kişiydik, kumandan sen ve ben. O zamanlar her şey yolundaydı. Diğerlerini boş ver John, onlar önemli değil.
Bu doğru Fred.
Lizer gülümsedi.
Geçirdiğim en iyi zamandı John, yani o haftalar. Komikti değil mi? Kızlar hakkında konuşuyorduk hep. Önemli olan adamlardı. Sadece adamlar.
Sen bizden birisin Fred. Hep öyleydin. Kartın hep oradaydı. Sen bizlerden biriydin. Bunu unutamayız.
O kart nasıl bir şey?
İki kart arka arkaya iliştirilmiş. Biri şimdiki zamana, biri de geçmişe ait. Katalogda durur. Yaşayan ajanlar kataloğunda biz ona öyle deriz. Sen o katalogda en baştasın. Sahip olduğumuz en iyi adam sensin. Şimdi bu kataloğa inanıyordu, onu beraber oluşturmuşlardı. Ama ona artık inanabiliyordu, tıpkı aşka inandığı gibi.
Lizer, sen alfabetik sıralamayla hazırlandığını söylemiştin dedi, keskin bir ses tonuyla. En iyiler için hazırlanmış özel bir katalog olduğunu söylemiştin.
En önemliler öne geçer.
Dünyanın her yerindeki adamları kapsıyor mu?
Dünyanın her yerindeki adamları kapsar.
Lizer bir şeyler düşünüyormuş, bir karar vermesi gerekiyormuş gibi kaşlarını çattı. Gözlerini yavaşça boş odada gezdirdi. Sonra üzerindeki kaba ceketin manşetlerine baktı. Ardından gözlerini Avery'ye dikti. Gözlerini hiç ayırmadan ona bakıyordu ve sonunda hafifçe onu bileğinden tuttu. Onu kendine çekmekten çok dokunur gibi yaptı ve fısıldar gibi. ''Bana bir şey ver. Yanımda taşıyacağım bir şey. Sana ait herhangi bir şey.'' dedi. Avery ceplerini yokladı. Bir mendil, biraz bozuk para ve kıvrılmış bir karton parçası çıkardı. Kartonu açtığında bunun Taylor'ın küçük kızının fotoğrafı olduğunu gördü. ''Bu senin çocuğun mu?'' Lizer onun omzunun üzerinden elinde tuttuğu küçük gözlüklü kız resmine bakıyordu. Elini onun elinin üzerine koydu. ''Bunu alabilir miyim?'' dedi. Avery başını salladı. Lizer resmi cüzdanına yerleştirdi. Sonra yatağın üstünde duran saati aldı. Ayın safhalarının resmedildiği siyah kadranlı altın bir saatti. ''Sen de bunu al.'' dedi. ''Onu sakla. Kendimi evimde hayal etmeye çalışıyorum.'' Okulumu, kocaman bir avlusu vardı. Sadece pencerelerin ve su borularının bulunduğu bir kışlaya benziyordu. Öğle yemeklerinden sonra top oynardık orada. Sonra bir kapı vardı, bir de kiliseye giden bir patika. Diğer tarafta da nehir vardı. Yaşadığı yeri anlatırken ellerini kullanıyordu. Pazar günleri yan kapıdan çıkardık. En son çocuklar çıkardı, anlarsın ya. Başarıya ulaşmış biri gibi gülümsedi. ''O kilise kuzeye bakardı, doğuya değil.'' dedi. Sonra aniden, ''Ne kadar zaman oldu John? Sen ne kadar zamandır bu iştesin?'' diye sordu.
''Bu ekibi mi kastediyorsun?''
''Evet.''
''4 yıldır.''
''O zaman kaç yaşındaydın?''
''28, göreve başlattıkları en erken yaşta.''
''Sen bana 34 yaşında olduğunu söylemiştin.''
''Bizi bekliyorlar.'' dedi Avery.
Sırt çantası ve köşeleri deri kaplı yeşil kan basılan valizi salonda bekliyordu. Sırt çantasını takarak kayışlarını ayarladı ve sırtına tam oturmasını sağladı. Okula giden bir Alman çocuğu gibi görünüyordu. Valizi kaldırdı ve iki çantanın ağırlığını yokladı. ''Fena değil.'' diye mırıldandı.
''Mümkün olan en düşük ağırlıktalar.'' dedi Leclerc. Sonra sanki kimse işitmeyecekmiş gibi fısıldayarak konuşmaya başladılar. Birer birer arabaya bindiler.
Arabadan indikten sonra hızlıca tokalaştılar ve Lizer tepeye doğru yürümeye başladı. Hiç kimsenin ağzından iyi temenniler içeren bir sözcük çıkmadı. Leclerc'den bile. Sanki Lizer'ı çok uzun süre önce terk edip gitmiş gibiydiler. Onun arkasından bakıp karanlığın içinde kayboluşunu seyrederken gördükleri son şey sırtında hafifçe sallanan sırt çantası oldu. Lizer'ın yürüyüşünde kendine has bir ahenk vardı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 231.